Ayrım 13, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 135. Artemisia uzun ve çıplak bacaklarını altına alıp onun karşısına geçti. Üstünde sadece transparan iç çamaşırları vardı ve bu gerçeğin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Ama Byron son derece farkındaydı. ''Biliyor musun, ranzada yatarken çok acayip bir şey hissettim. Sanki havada süzülüyormuşum gibi. Beni korkutan şeylerden biri de bu. Yattığım yerde her dönüşümde sanki biraz havaya sıçrıyor ve tepemde beni tutan yaylar varmışçasına yavaşça aşağı iniyorum.''
''En üst ranzada mı yatıyorsun?''
''Evet, alttakilerde yatınca klostrofobiye kapılıyorum. Düşünsene, kafanın 15 santim üstünde başka bir şilte daha var.''
Byron güldü. O zaman bu neden öyle hissettiğini açıklıyor. Geminin yer çekimi kuvveti aşağı doğru yönlendirilmiş ve ondan ne kadar uzaklaşırsak etkisi de o kadar azalıyor. Üst ranzada yatarken muhtemelen yerdeyken olduğundan 10 veya 15 kilo daha hafifsindir. Daha önce yolcu gemisine bindin mi hiç şu kocaman olanlara?
''Sadece bir kez, geçen sene babamla birlikte Tiran'ı ziyaret ettiğimizde.''
''Yolcu gemilerinin bütün bölgelerinde yer çekimi dış gövdeye doğru yönlendirilir. Böylece nerede olursan ol geminin uzun ekseni daima yukarısıdır. O koca bebeklerin motorları bu yüzden uzun eksen boyunca dönen bir silindir içerisine yerleştirilir. Orada yer çekimi yoktur.''
''Yapay yer çekimini sürdürmek için çok fazla güç kullanılıyor olmalı.''
''Küçük bir kasabaya yetecek kadar.''
''Yakıtımızın bitmesi gibi bir durum söz konusu olamaz değil mi?''
''O konuda hiç endişelenme. Gemilerin yakıtı kütlenin eksiksiz bir biçimde enerjiye dönüştürülmesiyle elde ediliyor. Tükenecek son şey yakıtımız. Geminin dış yüzeyi bile ondan önce aşınır.''
Artemisia yüzü ona dönük olarak oturuyordu. Makyajını temizlediğini fark etti ve bunu nasıl yaptığını merak etti. Muhtemelen bir mendil ile becerebildiği kadar az içme suyu kullanarak. Ama bu durum güzelliğini hiç azaltmamış, saçlarının ve gözlerinin karası lekesiz cildinin kusursuz beyazlığını iyice öne çıkarmıştı. Bakışları çok sıcak diye düşündü Byron. Aralarında gereğinden uzun bir sessizlik yaşandı.
''Çok fazla seyahat etmiyorsun değil mi?'' diye sordu delikanlı aceleyle. ''Demek istediğim sadece bir kerecik mi bir yolcu gemisine bindin?''
Genç kız başını olumlu anlamda salladı. ''O bir kere yetti. Eğer Tiran'a gitmeseydim o adi saray nazırı beni hiç görmemiş olur ve neyse bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.''
Byron konuyu geçiştirmesine müsaade etti. ''Peki bu normal mi seyahat etmemek yani?''
''Korkarım öyle. Babam resmi ziyaretlerde bulunmak ya da tarım fuarlarının ve binaların açılışını yapmak için durmadan Rodia'yı köşe bucak dolaşır. Genellikle sadece Aratap'ın onun için yazdığı konuşmaları okur. Ama geri kalanlarımız sarayda ne kadar çok kalırsa Tiranlılar da o kadar memnun oluyor. Zavallı Gilbert, Rodia'dan sadece bir kez ayrıldı. O da babamın temsilcisi olarak hanın taç giyme törenine gitmek için. Bir daha asla bir uzay gemisine binmesine izin vermediler.''
Gözlerini yere dikti ve farkında olmadan Byron'ın giysisinin yeniğiyle oynamaya başladı.
''Byron.''
''Efendim Arta.'' demeyi başardı delikanlı birazcık kekeleyerek de olsa.
''Gil amcanın hikayesi doğru mu sence? Hepsini kafasından uyduruyor olabilir mi dersin? Yıllardır Tiranlılar hakkında kara kara düşünüp durur. Bu konu hakkında hiçbir şey yapamadı elbette. Casusluk ışınları hariç. Ama onlar çocukça şeyler ve bunu o da biliyor. Hepsini kendi hayal etmiş ve zaman içerisinde gerçek olduğuna inanmaya başlamış olabilir. Onu tanıyorum, anlıyorsun ya.''
''Olabilir ama bence bir müddet bunu araştırabiliriz. Ha Lingayne'e gitmişiz, ha başka yere.'' Artık birbirlerine daha yakın oturuyorlardı. Byron uzanıp ona dokunabilir, sarılabilir, hatta öpebilirdi. Öyle de yaptı. Tam bir alakaya maydanoz durumuydu. Byron'ı bunu yapmaya teşvik eden hiçbir şey olmamıştı. Bir dakika önce sıçramalardan, yer çekiminden ve Gilbert'ten söz ederlerken, bir dakika sonraysa kızın yumuşak ve ipeksi bedeni kollarında, yumuşak ve ipeksi dudakları dudaklarındaydı. İlk dürtüsü özür dilemek, kendini affettirmek için bir sürü aptalca şey yapmak oldu. Ama tam da geri çekilip konuşmaya niyetlendiği sırada kızın kaçmak için herhangi bir harekette bulunmadığını, hatta başını dirseğinin iç kısmına yasladığını fark etti. Gözleri hala kapalıydı. Böylece Byron hiçbir şey demeden onu öpmeye devam etti. Yavaşça ve layıkıyla. Yapabileceği en iyi şey buydu ve artık bunu o da biliyordu. ''Aç mısın?'' diye sordu sonunda Artemisia hafif hülyalı bir sesle. ''O sıkıştırılmış konsantre yiyeceklerden biraz ısıtıp sana getirdim. Ama uyumak istersen senin için kontrollere göz kulak olabilirim ve gidip üstüme bir şeyler giysem iyi olacak.'' Kapıdan çıkmak üzereyken başını çevirip tekrar delikanlıya baktı. ''Bir kez alıştıktan sonra sıkıştırılmış yiyeceklerin tadı gayet güzel geliyor. Onları aldığın için teşekkürler.'' Her nasılsa aralarındaki ateşkesi sağlayan şey öpüşmeleri değil, kızın ettiği bu son laftı. Gilbert saatler sonra kumanda odasına girdiğinde Byron ile Artemisia'yı aptalca bir sohbetin ortasında yakalayınca buna hiç şaşırmadı. Byron'ın bir kolunun yeğeninin belinde olduğu gerçeğine de değinmedi. ''Ne zaman sıçrıyoruz Byron?'' diye sordu onun yerine. ''Yarım saat içinde'' diye yanıtladı delikanlı. O yarım saatle geçip gitti, tüm kontroller ayarlanmıştı, sohbetleri giderek azalıp gitti. Vakit geldiğinde Byron derin bir nefes alıp kontrol panelindeki bir kolu soldan sağa doğru çekti. Bu seferki sıçrama yolcu gemisindekine hiç benzemiyordu. Vicdansız daha küçüktü, dolayısıyla sıçrama da daha sarsıntılı oldu. Byron tökezledi ve bir saniyeliğine her şey dalgalandı. Ardından bir kez daha somutlaştılar. Vizi ekrandan görünen yıldızlar değişmişti. Byron gemiyi döndürünce ekrandaki yıldızlarla görkemli bir kavis çizerek hareket etti. Sonunda diğerlerinden daha parlak olan ve bir noktadan daha büyük görünen bir yıldız girdi görüntüye. Küçük bir küre, alevli bir kum taneciği gibiydi. Byron onu görür görmez gemiyi sabitledi, teleskopu ona doğru çevirdi ve spektroskopik eklentiyi devreye soktu. Bir kez daha efemeris'e başvurdu ve spektral karakteristikler sütununun altındaki değerleri kontrol etti. Ardından pilot koltuğundan kalktı. ''Hala çok uzaktayız, yönümüzü biraz daha değiştirmem gerekecek.'' Ama yine de karşımızdaki Lingain. Bu kendi başına gerçekleştirdiği ilk sıçramaydı ve başarılı olmuştu. 12. Bölüm Otokrat'ın Gelişi. Lingain otokratı meseleyi kafasında tartarken soğukkanlı, iyi eğitimli yüz atları azıcık bile kırışmadı. ''Ve bunu bana söylemek için 48 saat bekledin.'' dedi. ''Daha önce söylemem için bir neden yoktu.'' dedi Ritzet cüretkarca. ''Eğer sizi bilgi bombardımanına tutarsak hayatınız çekilmez olur. Şimdi söylememin sebebi ise bundan hiçbir anlam çıkaramamış olmamız. Tuhaf bir şey ve bizim konumumuzda tuhaflığı göze alamayız.''
''Tekrar anlat, bir kez daha dinlemek istiyorum.''
Otokrat bir bacağını pencere pervazına atıp düşünceli gözlerle dışarıya baktı. Pencere belki de Lingain mimarisinin en büyük tuhaflığını temsil ediyordu. Ortalama boyutlardaydı ve dışarı doğru zarifçe daralan 1,5 metrelik bir girintinin üstüne oturtulmuştu. Son derece berrak, oldukça kalın ve bir o kadar da kavisliydi. Bir pencereden ziyade bir lens vazifesi görüyor, dört bir yandan topladığı ışığı içeri alıyor ve böylece dışarı baktığınızda minyatür bir panorama görüyordunuz. Otokratın malikanesindeki hangi pencereden bakarsanız bakın, ufkun yarısını baştan aşağı kucaklayan bir manzarayla karşılaşırdınız. Kenarlarda detaylar iyice küçülüp çarpılsa da bu durum gördüklerinize belirli bir tat katardı. Şehrin basık minik hareketleri, havalimanından yükselen hilal biçimli dumanları, kıvrılan yörüngeleri. İnsan bu görüntüye o kadar alışıyordu ki pencereleri menteşelerinden söküp gerçekliğin yassı monotonluğunun içeri dolmasına izin vermek doğaya aykırı gibi geliyordu. Güneşin konumu lens benzeri pencerelerden içeri dayanılmaz bir ısı ve ışık girmesine neden olmaya başladığında camlar polarizasyon karakteristiklerinde yapılacak bir değişiklikle matlaştırılmıyor, tam aksine otomatik olarak karartılıyordu. Bir gezegenin mimarisinin o gezegenin galaksideki yerinin bir yansıması olduğunu iddia eden teori kesinlikle Lingain ile pencerelerinden doğmuştu. Tıpkı Malikane'nin pencereleri gibi Lingain de küçük ama panoramik bir manzaraya hakimdi. Ekonomik ve siyasi gelişme aşamasını çoktan geride bırakan bir gezegen devlet idi burası. Evrendeki çoğu siyasi birim yıldız sistemlerinin birleşmesinden meydana gelse de Lingain yüzyıllardır aynı kalmıştı. Kolonileştirilmiş tek bir dünya, bu durum zengin olmalarını engellememişti, aksine başka türlü olmalarını tasavvur edilemez kılmıştı. Pek çok sıçrama rotasının önemli bir ara nokta olarak kullanılabileceği, hatta ekonomik olmaları açısından kullanmak zorunda kalacağı bir konumda bulunan bir gezegen için peşin konuşmak zordu. Uzayın o kesimindeki gelişmelere bağlı olarak değişen bir sürü şey vardı. Yaşanılabilir doğal gezegenlerin dağılımı, önce hangilerinin kolonileştirilip geliştirileceği ve ne tür ekonomik sistemler kullanacakları gibi meseleler mevcuttu. Lingain kendi değerlerini erkenden keşfetmiş ve bu durum tarihte büyük bir dönüm noktası olmuştu. Stratejik bir konumun gerçek sahibi olmanın yanı sıra o pozisyonun değerini bilmek ve kendi çıkarınız için kullanmak da önemliydi. Lingain ne herhangi bir kaynağı ne de bağımsız bir nüfusu destekleyecek kapasiteye sahip olan küçük gezegenleri işgal etmiş, böylece ticaret tekelinin devamlılığını sağlamıştı. O kayaların üstüne servis istasyonları kurmuşlardı. Hiperatomik yedek parçalardan tutun da yeni kitap makaralarına dek bir geminin ihtiyaç duyabileceği her şeyi oralarda bulabilirdiniz. İstasyonlar zamanla büyüyüp devasa ticaret merkezleri haline almıştı. Nebula krallıklarının dört bir köşesinden kürk, maden, tahıl, et ve keresle buraya akar, iç krallıklardan makineler, elektrikli aletler, tıbbi malzemeler ve her türden nihai ürün de benzer bir yol izlerdi. O nedenle tıpkı pencerelerde olduğu gibi Lingain'in küçük kusurları tüm galaksi tarafından görmezden gelinir. Yalnız bir gezegendir ama başının çaresine iyi bakmaktadır. Posta gemisinden başla Ritzet, dedi otokrat bakışlarını pencereden ayırmadan. Kruvazörle ilk olarak nerede karşılaşmış? Lingain'den yaklaşık 100.000 kilometre mesafede. Kesin koordinatlarının bir önemi yok. O andan beri onu izliyorlar. Önemli olan asıl nokta Tiran kruvazörünün o zaman bile gezegenin yörüngesinden ayrılmaması.
İnmeye niyeti yokmuş ama bir şey bekliyormuş gibi mi?
Evet.
Ne kadar süredir beklediklerini tespit etmenin bir yolu var mı?
Korkarım bu imkansız. Başka kimse tarafından görülmemişler. Bunu iyice araştırdık.
Pekala, dedi otokrat. Şimdilik o konuyu es geçelim. Posta gemisini durdurduklarını söyledin ki bu da hem postayı kesintiye uğrattıkları hem de Tiran'la yaptığımız ortaklık sözleşmesini ihlal ettikleri anlamına geliyor.
Tiranlı olduklarından şüpheliyim. Tereddütlü hareketleri daha çok kanun kaçakları ya da mahkumlar olduklarına işaret ediyor.
Bir Tiran kruvazöründeki insanlardan söz ettiğinin farkında mısın? Düşünmemizi istedikleri şey de tam olarak bu olabilir elbette. Her halükarda şimdiye kadarki tek aleni eylemleri direkt olarak bana iletilmesini istedikleri bir mesaj yollamaktı.
Direkt olarak otokrata, evet.
Başka bir şey?
Başka bir şey yok.
Posta gemisine girmemişler mi?
Bütün konuşmalar vizi ekran aracılığıyla yapılmış. 2 kilometre öteden uzaya bir mesaj kapsülü fırlatmışlar. Posta gemisinin ağı da onu yakalamış.
Görüntülü bir mesaj mıymış yoksa sadece sesli mi?
Tamamen görüntülü. Mesele de bu. Konuşan kişi pek çok görgü tanığı tarafından aristokratik bir duruşu olan biri olarak tarif ediliyor. O da ne demekse artık.
Otokrat yavaşça yumruklarını sıktı. Sahiden mi? Ve kimse yüzünün foto baskısını almamış öyle mi? Ne büyük hata.
Maalesef posta gemisi kaptanının bunun önemli olabileceğini düşünmek için bir nedeni yoktu. Tabii eğer gerçekten de önemliyse.
Tüm bu olup bitenler sizin için bir anlam ifade ediyor mu efendim?
Otokrat soruya cevap vermedi ve gönderdiği mesaj bu, öyle mi?
Aynen öyle. Doğruca size iletmemizi istedikleri tek kelimelik şahane bir mesaj.
Öyle bir şey yapmadık elbette. Bir füzyon kapsülü olabilirdi mesela. Daha önce bu yolla öldürülen insanlar oldu.
Evet, aralarında otokratlar da vardı dedi adam. Sadece Gilbert kelimesi. Tek kelime. Gilbert.
Otokrat kayıtsız sakinliğini korumayı başarsa da geçen her saniye belirsizliğe kapılıyordu. Ve bu duygudan hiç hoşlanmazdı. Sınırlarını fark etmesine neden olan şeyleri sevmezdi. Bir otokratın sınırları olmamalıydı ve Lingen'deyken doğa kanunlarının dayattıkları hariç kendisini kısıtlayan hiçbir şey yoktu.
Otokratlık pozisyonu ezelden beri var olan bir şey değildi. Lingen'in ilk yıllarında gezegen tüccar prenslerin hanedanları tarafından yönetilirdi. Küçük gezegenlere hizmet istasyonları kuran ilk aileler ise aristokratlardı. Arazi zengini değillerdi. O yüzden komşu gezegenlerdeki kahyalar ve çiftçilerin sosyal konumlarıyla boy ölçüşemezlerdi. Lakin tedavüldeki para birimi açısından zengindiler ve kahyalar ile çiftçilerden mal alıp satabilirlerdi. Bazen çok yüksek meblağlarda finansal anlaşmalara imza atarak bunu yaptılar da. Lingen bu şekilde yönetilen ya da yönetilemeyen tüm gezegenlerin ortak kaderini paylaşmış, güç dengesi bir aileden ötekine geçip durmuştu. Bazı gruplar değişimli olarak sürgüne gönderilirdi. Gezegen hiç bitmeyen entrikalardan ve saray devrimlerinden muzdaripti. Yani Rodia direktörlüğü galaksinin bu kesiminde istikrarın ve sistemli gelişmenin birinci örneğini teşkil ediyorsa, Lingen'de tez canlılığın ve düzensizliğin örneğiydi. Lingen kadar dönek şeklinde bir halk değişimi bile vardı.
Geriye dönüp bakıldığında sonucun kaçınılmaz olduğunu görebiliyordunuz. Komşu gezegenler birleşip kuvvetlenmiş, Lingen'deki bireysel mücadeleler ise giderek daha pahalı ve gezegen için tehlikeli bir hale dönüşmüştü. En sonunda nüfusun büyük bir bölümü genel bir barışı her şeye değişecek kıvama gelmişti. Böylece plutokrasiyi bırakıp otokrasiye geçmiş, özgürlüklerini bir parça yitirmişlerdi. O günden sonra birkaç kişinin yetkisi tek bir adamda toplanır olmuştu. Ama o kişi çoğunlukla hiçbir zaman uzlaşamayan, tüccarlara karşı koz olarak kullandığı halkla kasten iyi geçinirdi. Otokrasiye geçmeleriyle birlikte Lingen'in serveti ve gücü artmıştı. Tiranlılar bile güçlerinin doruğuna çıkmadan 30 yıl evvel buraya saldırdıklarında durmak zorunda kalmışlardı. Yenilmemişler fakat geri çekilmeye mecbur bırakılmışlardı. Bu bile kalıcı bir şok etkisi yaratmıştı. Lingen'e saldırdıkları yılın ardından Tiranlılar başka hiçbir gezegeni fethetmemişti. Nebula krallıklarındaki diğer gezegenler bütünüyle Tiranlıların tebaasıydı. Lingen ise bir ortak devlet, teorik olarak Tiran'ın dengi olan bir müttefikti ve hakları bir ortaklık sözleşmesiyle korunuyordu. Otokrat bu durumun onu kandırmasına müsaade etmiyordu elbette. Şovenist ruhları onlara kendilerini özgürmüş gibi görme lüksü tanıyor olabilirdi. Fakat otokrat bu son nesilde tiran tehdidinin sadece bir kol mesafesi kadar uzaklaştırıldığını biliyordu. Sadece o kadar, daha fazla değil. Ve tiranlılar geç kalmış, son bir sıkı kucaklama için hızla yaklaşıyor olabilirdi. Sahiden de otokrat bekledikleri fırsatı onlara vermişti. Kurduğu organizasyon her ne kadar yetersiz de olsa tiranlıların vermeye tenezzül edeceği her tür cezaya uygundu. Lingen yasalara göre suçlu bulunurdu. Bu kruvazör o son sıkı kucaklamanın ilk hamlesi olabilir miydi acaba?
Gemiye bir muhafız yerleştirdiniz mi diye sordu otokrat.
Dediğim gibi izleniyorlar. Yük gemilerimizin iki tanesi...
Bilmiş bilmiş gülümsedi. Onları kütle ölçer mesafesinde tutuyor. Tüm bunlar ne anlama geliyor sence?
Bilmiyorum. İsmi tek başına bir anlam ifade edebilecek tek bir Gilbert tanıyorum.
O da Rodyalı Gilbert Ott Hinriat. Onu tanıyor musunuz?
Rodya'ya gerçekleştirdiğim son ziyaretimde onu gördüm.
Ona hiçbir şey söylemediniz elbette.
Elbette.
Ritzett'in gözleri kısıldı. Dikkatsizlik etmiş olabileceğinizi düşünmüştüm. Gilbert söz konusu olduğunda Tirandlılar da eşit derecede dikkatsizlik sergiliyorlar.
Hinriyatlar bugünlerde iradelerinin zayıflıklarıyla ünlüler ve bu da kendinize son kez ihanet etmeniz için bir tür tuzak olabilir. Sanmıyorum. Çok tuhaf bir zamana denk geldi. Bir iki yıldır Lingen'den uzaktaydım. Daha geçen hafta geldim ve birkaç gün içerisinde tekrar yola çıkacağım. Mesaj tam da ulaşabileceğim bir anda elime geçti.
Tesadüf olabilir mi?
Tesadüflere inanmam ve tüm bunların tesadüf olmamasının tek bir yolu var. İşte bu yüzden gidip o gemiyi ziyaret edeceğim. Tek başıma.
Efendim bu imkansız dedi şaşıran Ritzett. Sağ şakağındaki küçücük eğri yara izi ansızın kızardı.
''Bana yasak mı koyuyorsun?'' diye sordu otokrat soğukça.
O en nihayetinde otokrattı.
Ritzett'in yüzü düştü. ''Siz nasıl isterseniz efendim.''
13. ayrımın sonu. Sayfa 146.